Ayrım 13.
Forsalar dışında 30 bin kişi olan düşman askerlerinin 20 bini öldü, boğuldu veya esir edildi. Geri kalanların çoğu, yaralı ve perişan bir şekilde her biri Türk topraklarıyla delik deşik olmuş gemilerine canlarını dar attı. Armada'ya komuta eden Gian Andrea Doria ile Sicilya Kral Naibi, Medina Celi Dükası birer kayığa atlayıp canlarını kurtardılar. Esirler arasında Don Alvaro di Sandi, Sicilya Kuvvetleri Komutanı Don Brenger de Recuzes, bunun damadı Don Juan de Cardona, Sicilya Kral Naibi Medina Celi Dükası'nın oğlu Don Gaston gibi İspanya'nın en büyük askerleri ve daha sürüyle tanınmış asilzade bulunuyordu. Papalık filosuna komuta eden Prens Flamio Orsini öldü. Muharebeyi takip eden günlerde Piyale Paşa, düşman donanmasının batmaktan kurtulan parçasının peşine takıldı ve ağır zayiat verdirdi. Kaçamayacaklarını anlayan düşman askerleri Cerbe Kalesi'ne sığındılar. Ceneviz, Sicilya ve Napoli Amirallik baştardarları Türklerin eline geçti. 5000'den fazla Haçlı Türklere esir düştü. Bu sırada Turgut Paşa 12 kadırgayla geldi ve denizin alabildiğine gemi ve insan kalıntıları ile dolu manzarasını seyretti. Türk zayiatı Preveze'de olduğu gibi şaşılacak derecede azdı. Ancak birkaç küçük gemi batmıştı. Şehitlerin sayısı 1000'i bulmuyordu. Bozgun haberi Avrupa'yı alt üst etti. İspanya kralı ve seferin düzenleyicisi 2. Filip çok müteessir oldu. Küçük yeğenin zaferi için dua eden pek yaşlı Andrea Doria kederinden hastalanıp öldü. Bundan sonra Piyale Paşa 30 Temmuz'da Cerbe Kalesi'ni İspanyollardan aldı. Kaleyi savunan 8800 İspanyolun hepsi öldü veya esir edildi. Kalenin altına sığınan İspanyol gemileri Türklerin eline geçti. Piyale Paşa 27 Eylül sabahı Muzaffer Donanması ile İstanbul'a döndü. Kanuni Sultan Süleyman yanında vezirler ve elçiler olduğu halde donanmayı seyretmek için saray burnuna inmişti. Donanmayı Hümayun'un önünde seren direkleri kırılmış 19 muazzam düşman gemisi geliyordu. Bu gemilerin güvertelerine başları açık binlerce düşman esiri doldurulmuştu. İçlerinde Avrupa'nın en tanınmış prens, asilzade, general ve amiralleri bulunuyordu. Büyük düşman bayrakları kadırgaların arkasından denize serilmişti. Donanmayı Hümayun bütün toplarını kuru sıkı ateşleyerek Cihan Hakanı Kanuni Sultan Süleyman'ı selamladı. Manzara hayaline bile cesaret edilemeyecek bir haşmet arz ediyordu. Kanuni manzara karşısında yanındaki vezirlere ve elçilere şöyle dedi. İşte insan bütün bunları görüp de gurura kapılmamalı. Her şeyin Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle olduğunu hatırlayıp Allah'a şükürler etmelidir. Divan-ı Hümayun, Muzaffer Kaptanı Derya'ya, vezir yani büyük amiral payesinin verilmesini Kanuni'ye arz etti. Ancak Kanuni, Piyale Paşa'nın genç olduğunu, henüz Beylerbeyliğine yani Or Amiralliğe 2 yıl önce yükseldiğini söyledi. Vezaret rütbesinin haysiyetinin düşeceğini düşündü ve hükümet teklifini tasdik etmedi. Kaptanı Derya'yı şahsen mükafatlandırmak yoluna gitti. Kendisini torunu Gevherhan Sultan'la evlendirdi ve damat yaptı. Cerbe Türklerin tarihleri boyunca Preveze'den sonra kazandıkları en büyük deniz zaferidir. Cerbe'de bulunmak vaktiyle Preveze'de bulunmak gibi Türk Leventleri arasında büyük şeref sayıldı. Şu veya bu Levent Preveze'de veya Cerbe'de bulunmuştur diye övüldü. Her ikisinde de bulunan Türk Leventleri arkadaşları arasında gıpta edilmeye değer kahramanlar derecesine yükseltildi. Bir Venedik Korsanlığı. 16. asır korsanlığın bütün tarih boyunca en çok geliştiği çağdır. İki türlü korsan vardı. Devlete bağlı korsanlar ve şahısları için denizlerde haydutluk yapan korsanlar. İlkine Fransızlar korser, ikincisine pirat diyorlardı. Türkçe'de korsan kelimesi ilk manada kullanılıyor ve karadaki akıncı sınıfının denizdeki karşılığı olan teşkilat için korsan deniyordu. Kelimede hiçbir küçültücü mana yoktu. Eski tarihlerimiz Barbaros ve Turgut Yaman korsanlardı şeklinde övgülerle doludur. Deniz hırsızı olan korsanlar 16. asır Türk dünyasında meçhuldü. Avrupa devletlerinde deniz kuvvetlerine bağlı korsanlar olduğu gibi deniz haydutları da vardı. Atlas Okyanusu'nda bilhassa Amerika sularında ve Karayip Denizi'nde İspanyol korsanları hakimdi. Yüzyılın sonlarına doğru Felemenk ve İngiliz korsanları İspanyollarla çekişmeye başlamışlardı. Fransız korsanları da vardı. Portekizliler daha çok Hint denizlerinde faaliyet gösteriyorlardı. O çağ dünyasının deniz trafiğinin en yoğun olduğu Akdeniz'e Türk denizcileri hakimdi. İkinci derecede Venedikliler, sonra İspanyollar, Fransızlar ve Cenevizliler geliyordu. Türk korsanları Atlas ve Hint okyanuslarında da dolaşmakla beraber bilhassa Akdeniz'de geziyorlardı. Boğazlardan Cebeli Tarık'a kadar koca Akdeniz, Türk korsanlarının dolaşma alanı idi. Osmanlı Devleti'nin himayesinde ve dost olan Fransız gemilerine dokunulmazdı. Venedik gemileri ancak bu devletle savaşıldığı zamanlar taarruza uğruyordu. Türk korsanları daha çok İspanyol ve İspanya İttifakı devletlerinin gemilerine hücum ederlerdi. 16. asır sonlarında 3. Sultan Murat Han devrinde Türk-Venedik münasebetleri oldukça iyiydi. Birkaç defa durum gerginleştiyse de savaş olmadı. Padişahın gözde zevcesi Safiye Haseki Sultan, Venedikli büyük ailelerden baffaların kızı olduğu için Venedik'e dost bir siyaset izlenmesinde rol oynuyordu. 3. Murat devrinde iki devlet arasında en ciddi olay bir Türk gemisinin Venedikli korsanlar tarafından zaptı ve içindekilerin feci şekilde öldürülmesidir. Ramazan Paşa Cezayir Beylerbeyisi idi. Vadi Seyl Meydan Muharebesi'nde Portekiz ordu ve donanmasını kralları ile beraber yok eden ve Portekiz siyasetinin siyasi varlığına son veren, Fas'ı Türk İmparatorluğu'nun sınırları içine alan Ramazan Paşa, 1589'da mahalli bir ayaklanmayı bastırırken Cezayir'de bir kaza kurşunu ile şehit oldu. Cezayir'e gömüldü. Ramazan Paşa'nın adını bilmediğimiz pek genç hanımı, paşanın bütün servetini ve henüz süt çocuğu olan oğlunu alıp yerleşmek üzere Cezayir'den İstanbul'a doğru hareket etti. Ramazan Paşa çok zengindi. Bilhassa Vadi Seyl zaferindeki Portekiz ganimetlerinden payına düşen servet pek büyük olmuştu. Şimdi bu servet genç hanımının elindeydi. Zavallı kadın kocasını kaybetmenin üzüntüsü içindeydi. Büyük servetinden faydalanmak ve oğlunu babasına layık bir şekilde yetiştirmek için İstanbul'a gideceği için nispeten teselli buluyordu. Türk Beylerbeyisi'nin hanımının bindiği gemi gibi bir gemiyi ele geçirmek o çağda her korsanın hayaliydi. Ancak Türkiye ile Venedik sulh halindeydi. Türkler Venedik gemilerine taarruz etmedikleri gibi Venedikliler de böyle bir şey yapamazlardı. Ramazan Paşa'nın hanımının bindiği gemiye yüklediği servet 400 köle ve 40 cariye dışında 800 bin dukaya, günümüz satın alma gücüyle 320 milyon dolara bali oluyordu. Gemi Zanta Adası'na uğradı. Adanın Venedikli kumandanı hanımefendiye derin saygılarını sundu. Ancak geminin yüklendiği serveti duyan Venedikli Amiral Emmo, Kefalonio Adası açıklarında Türk teknesine taarruz etti. Gemideki 250 Türk denizcisi tamamen şehit oluncaya kadar pek üstün düşmana karşı vuruştu. Sonunda tekne Venediklilerin eline geçti. Paşa'nın hanımı kendini savunurken vuruldu. Kucağındaki oğlu ile beraber öldü. 40 cariye tecavüze uğradıktan sonra öldürülüp denize atıldı. Bu suretle olay hakkında iddiada bulunacak şahit bırakılmamış oluyordu. Venedikliler gemideki serveti alıp tekneyi batırdılar. Ancak Türkler tarafından şahitlik edecek tek şahsın hayatta bırakılmamasına rağmen Divan-ı Hümayun olayın bütün tafsilatını öğrendi. İstanbul halkı arasında Venedik aleyhine büyük kaynaşma oldu. Halk Venedik Büyükelçisini öldürmek istedi. Safiye Haseki Sultan'ın aracılığı ile Venedik balyozunun hayatı kurtarıldı. İyice dayak yedikten sonra İstanbul'daki Venedik Sarayı'ndan alınıp Yedikule'ye götürüldü. Oraya hapsedildi. Padişah yaverlerinden Hasan Çavuş dehşetli tehditler taşıyan bir mektupla Venedik Senatosu'na gönderildi. Senato korktu. Amiral Emmo başta olmak üzere bütün olaya katılanları Hasan Çavuş'un gözleri önünde idam ettirdi. Emmo'nun el koyduğu 800 bin duka ile 400 köle Ramazan Paşa'nın varislerine, varis yoksa Hazine-i Hümayun'a verilmek üzere Prevezek adasına teslim edildi. Emmo 400 köleyi serbest bıraktığı için Venedik bunların yerine başka 400 köle bulup göndermişti. Senato bununla yetinmedi. Bir İspanyol gemisinden ele geçirdiği 39 Türk esirini yağmak kastıyla İstanbul'a yolladı. Bu suretle Venedik için Girit'in kaybıyla neticelenecek bir savaş önlenmiş oldu. Orta Afrika'da Türkler. Türk asrı denen 16. asırda Osmanlı Türkleri Orta Afrika ile de ilgilendiler. Orta Afrika o çağda tamamen veya kısmen bilinmeyen topraklar arasında sayılıyordu. İlk Orta Afrika siyasetini açan en büyük Türk amirallerinden biri olan Salih Paşa'dır. 1551'den 1556'ya kadar Cezayir Beylerbeyliği yapmıştır. Bu sırada 4000 Türk ve Emir Abdülaziz komutasında 8000 Arap gönüllüsüyle ilk defa olarak Güney Cezayir'e indi. Salih Paşa kuzeyden güneye doğru önce Tel Atlaslarını sonra Sahra Atlaslarını geçti. Tugurt Vahası'na geldi. Buradan daha da güneye ilerledi ve Vargla Vahası'na erişti. Burada bir müddet kaldıktan sonra güneye doğru yoluna devam etti. Büyük Sahra'ya geldi. Tuareg ırkından 5000 berberi ve zenciyi esir alıp Cezayir şehrine döndü. Büyük Sahra'daki kabilelerin yıllık vergiye bağlandığı bu sefer coğrafi keşifler tarihi bakımından çok önemlidir. Zira tarihte ilk defa olarak Afrikalı olmayan bir kavim yani Türkler Büyük Sahra'da bu kadar güneye inmişlerdi. Salih Paşa'nın en yakın arkadaşlarından olan diğer bir Türk amirali, ünlü Turgut Paşa da Orta Afrika ile ilgilendi. Hatta bu ilgi Salih Paşa'nınkinden birkaç yıl daha öncedir. Turgut Reis bu sıralarda paşa yani or amiral olmuş, bugün Libya dediğimiz Trablusgarp eyaletinin başına getirilmişti. Bu Türk eyaletinin güney sınırları da Büyük Sahra'ya dayanıyordu. 3400 metreye kadar yükselen Tibesti Dağları, Trablusgarp ile bir Müslüman zenci krallığı olan Borno'yu ayırıyordu. Bu devletin merkezi Kuka şehri, Çat Gölü'nün güneybatısı kıyısındaydı. Devlet bugünkü Nijerya, Nijer, Çat ve Kamerun devletlerinin bir kısım toprakları üzerinde kurulmuştu. Bin yıllarına doğru kurulan bu Müslüman zenci krallığında yüksek tabaka az çok Arapça biliyordu. Sünni Maliki mezhebi yayılmıştı. 1194'te Seyfi denen hanedanı düşmüş, onun yerine 1846'ya kadar 652 yıl iktidarda kalacak olan Bulala hanedanı geçmişti. İşte Ekvator'un 8 derece kuzeyindeki enleme kadar güneye inen bu mühim ve eski devlet, Trablusgarp Beylerbeyisi Turgut Paşa'nın başlıca hedefi oldu. Turgut Paşa, Bornu'da Türk yüksek hakimiyetini kurabilmek için savaşçı bir siyaset gütmedi. Dostluk gösterdi. Hatta Bornu hükümdarına teknik yardımda bulundu. Bornu tahtında bulunan Melik Muhammed 1550'de Trablusgarp'a elçi göndererek Türk yüksek hakimiyetini tanıdığını bildirdi. Onun yerine tahta geçen yeğeni Melik 3. İdris Amsami Alaoma ise 1557'de İstanbul'a elçi yolladı ve kesin şekilde Kanuni Sultan Süleyman'a tabiiyetini arz etti. Türk hakimiyeti Doğu Afrika'da olduğu gibi Orta Afrika'da da ekvator çizgisine yaklaşmış oluyordu. Türkler Bornu'nun zengin ham maddelerini alıyor, sanayi mamulatı satıyorlardı. Tarihte ilk defa olarak Turgut Paşa'nın yolladığı ateşli silahlar Orta Afrika'ya girdi. Trablusgarp Beylerbeyisi'ne bağlı Fizan Sancakbeyi, Bornu Devleti'ni kontrolde görevliydi. Büyük Sahra'nın ortasındaki ehemmiyetsiz bir Türk Sancakbeyi, yani valisinin böyle eski ve güçlü bir krallığı kontrol etmesi, 16. asır Türk kudretinin derecesini gösteren tipik olaylardan biridir. Ancak modern çağda da sömürgeci devletlerin sömürgelerini çok küçük kontrollerle kontrol edebildikleri hatırlanırsa, bu olaya fazla şaşılmaz. Bundan böyle Bornu üzerindeki Türk yüksek hakimiyeti birçok fasıla ile 19. asır sonlarından Sultan Abdülaziz devrine kadar devam etti. Bu suretle 16. asırda Türkler Afrika kıtasının yarısından büyük bir parçasını doğrudan doğruya veya dolayısıyla kontrol edebiliyorlardı. Kıtanın geri kalan orta ve güney bölgeleri ise tamamen meçhul ve kapalıydı. Merkezleri Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Kahire ve Musavva şehirlerinde bulunan Beş Türk Beylerbeyliği, yani eyaleti, doğrudan doğruya idareleri altında tuttukları ülkeler dışında, birçok yerli Afrika devletini kontrolleri altında bulunduruyorlardı. Doğrudan doğruya Türk Osmanlı idaresinde bulunan Afrika ülkeleri, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Kuzey Sudan, Eritre ve Somali'den ibaretti. Diğer Afrika ülkeleri tabiiyet yoluyla Türkiye'ye bağlıydı. Türkiye'nin Afrika'daki en kudretli tabii, başlı başına büyük devletler arasında sayılan Fas İmparatorluğu idi ki bu devlet de kendi hesabına Batı ve Orta Afrika'da birçok ülkeyi kontrol ediyordu. 16. asırda Türkler Afrika'da Gine'ye, Kamerun'a, Mozambik güneylerine kadar yüksek hakimiyetlerini tanıtmışlardı. Doğu Afrika'da Türkler. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Özdemir Paşa ve oğlu Özdemiroğlu Osman Paşa, Doğu Afrika'da Eritre'yi, Somali'yi, Habeşistan'ın büyük bir bölümünü Osmanlı Türk İmparatorluğu'na katmışlardı. Bu suretle Kuzey, Batı ve Orta Afrika'dan sonra Doğu Afrika'nın da en büyük ülkeleri ya doğrudan doğruya devlete ilhak edilmiş veya tabiiyet yoluyla İstanbul'a bağlanmıştı. Afrika kıtasının geri kalan ülkeleri zaten henüz meçhuldü. Kanuni'den sonra Osmanlı Türkleri Doğu Afrika'da daha da güneye inmek için birkaç tecrübe yaptılar. Bilhassa 16. asrın sonlarına doğru Ali Bey adında bir Türk amiralinin 3. Sultan Murat zamanındaki teşebbüsleri coğrafya ve keşifler tarihi bakımından çok ilgi çekicidir. Salih Paşa'nın Büyük Sahra, Özdemir Paşa ile oğlu Osman Paşa'nın Habeş, Sudan ve Somali keşif seferlerinden sonra Ali Bey'in Doğu Afrika kıyılarına dolaşması, Afrika kıtasının medeni dünya tarafından biraz daha iyi tanınmasını mümkün kılmıştır. Ali Bey'in seferleri hakkında Türk kaynaklarında fazla bir şey yoktur. Bu seferler hakkındaki bilgilerimizi daha çok o çağda yazılmış Portekiz kaynaklarından ediniyoruz. Ali Bey, Yemen eyaletinin vilayetlerinden birinin Sancak Bey'iydi. İlk ününü Umman'ın Maskat limanını fethederek yaptı. Maskat'ı vaktiyle Piri Reis almış fakat sonradan Portekizliler ele geçirmişlerdi. Bundan sonra Ali Bey 1584 yılında Aden limanından hareket etti. Aden körfezinden Hint okyanusuna çıktı. Güneydoğu'ya doğru yol alıyordu. Somali kıyılarını baştan başa geçti. Ekvator çizgisini güneye doğru aştı. Kenya kıyılarını takip ederek güneye doğru indi. Mombasa'nın 100 kilometre kuzeyinde Malindi limanına demir attı. Burada zencilerle beraber bir miktarda Arap ve Arap zenci melezi yaşıyordu. Bunlar Türk denizcilerini sevinçle karşıladılar. Bilhassa Araplar gönüllü olarak Türk hizmetine girdiler. Böylece oldukça önemli bir kuvvete sahip olan Ali Bey hemen bütün Kenya kıyılarında egemenlik kurdu. Kuzeyde Lamu Adası, güneyde Mombasa Limanı Türklerin eline geçti. Ali Bey Aden'e döndü. Bıraktığı memurlar Kenya kıyılarında Türk idaresini devam ettirdiler. 1584 seferinin başarısı üzerine Yemen Beylerbeyisi, 5 yıl sonra 1589 başında Ali Bey'i teşebbüsünü genişletmek üzere tekrar Doğu Afrika'ya gönderdi. 4 kadırga ve birçok savaş ve taşıt gemisiyle Ali Bey gene Kenya'ya geldi. İngiliz tarihçisi Dames, bu sırada Osmanlı hükümeti Hint okyanusuna daha büyük bir filo gönderebilseydi, bütün Doğu Afrika, Afrika'nın diğer ülkeleri gibi yüzyıllarca Türklerin olurdu demektedir. Bu sıralarda Ramazan Paşa'nın bir tek meydan muharebesiyle siyasi varlığına son verdiği Portekiz Devleti, İspanya'ya katılmıştı. Doğu Afrika halkının çoğu da Türkleri iyi karşılıyorlardı. Ancak İstanbul hükümeti bu uzak ve kısır topraklara en küçük bir ilgi göstermiyordu. Portekizlilerle birçok defalar vuruşan Ali Bey, Mombasa'ya geldi. Türk amiralinin başarısından ürken Portekiz Kral Naibi, İspanya kralından aldığı emir üzerine, kardeşi Don Tome de Souza Cointo'yu bir filo ile Ali Bey'in üzerine gönderdi. 5 Mart 1589'da Portekiz donanması Mombasa'ya girdi. Baskına uğrayan Türk filosu yakıldı. Mombasa Türklerden alındı. Ali Bey esir edildi ve Lizbon'a götürüldü. Türk Leventleri güneybatıya Tanganyika içlerine kaçtılar. Fakat Güneydoğu Afrika'yı harabeye çeviren Bantu ırkından Zimbasların eline düştüler. Yamyam olan Zimbaslar Türk Leventlerini kızartıp yediler. Osmanlı Türklerinin hakimiyeti 16. asır içinde Kenya kıyılarından çok daha güneye de indi. Tanganyika ve Mozambik kıyılarını ellerinde tutan Arap Şirazi Devleti birçok defalar Yavuz'a, Kanuni'ye, 3. Murad'a tabiiyetini arz etti. Bu suretle Doğu Afrika'da Türk hakimiyeti ekvatorun 20-25 derece güneyine kadar inmiş oldu. Osmanlı Türklerinin Endonezya seferleri. 16. asırda Türk-Osmanlı Cihan Devleti'nin en büyük düşman ve rakiplerinden biri de Portekiz Krallığı idi. Bilhassa deniz gücü ve deniz ticareti bakımından büyük devletler arasında bulunan Portekiz, Hint Okyanusu'nda yaptığı ticaretle çok zenginleşmişti. Portekiz, Hint denizlerinde yalnız ticaret yapmakla kalmıyor, zayıf Müslüman devletlerine de musallat oluyordu. Hindistan ve Endonezya'da bulunan bu devletler, halifelik sıfatını da taşıyan yeryüzünün en kudretli hükümdarı olan Türkiye Hakanı'ndan yardım istiyorlardı. Bu yardımı sağlamak için Kanuni Sultan Süleyman zamanında Hint Okyanusu'na, Hindistan'a hatta Endonezya'ya birçok seferler yapıldı. Bu yazımızda Osmanlı Türklerinin Endonezya seferlerinden bahsedeceğiz. Türkler Portekiz donanmasını Atlas Okyanusu'nda Ümitburnu, Lizbon yolunda, Fas kıyılarında, Hint Okyanusu'nda ve çevresindeki denizlerde iyice hırpaladılar. Türk donanması bu denizlerde Portekizlilere o derecede zarar verdi ki, Portekiz-Hint ticaretinden elde ettiği karın önemli bir bölümünü Türklerle savaşabilmek için harcamaya başladı. Gerçekten Atlas Okyanusu'nda Lizbon-Ümitburnu yolundaki Türk filoları ile mücadele etmek, Portekiz'e 1984 değeriyle yılda 54 milyar Türk lirasına mal oluyordu. O zaman için büyük bir paraydı. Papa Hint sularında Türklerle vuruşurken ölen Portekiz denizcilerinin Tanrı katında bütün günahlarının affedileceğini, doğrudan doğruya cennete gideceklerini bir ferman yayınlayarak ilan etti. Fas'ta Portekiz ordusunu, donanmasını, kralını, kumandan ve devlet adamlarını yok eden Türkler, Portekiz'in İspanya tarafından ilhakını hazırladılar. Devlet olarak bile hayatını ve istiklalini devam ettiremeyen Portekiz, Hint sularındaki zengin ticaretinden gittikçe mahrum oldu. 16. asırda Endonezya az nüfuslu bir adalar ülkesiydi. Birçok devletçiye ayrılmıştı. Bu devletlerin en önemlisi Aceh Sultanlığı idi. Sumatra adasının kuzeyi ile Malaya Yarımadası'nın güneybatı kıyılarını içine alıyordu. Aceh elçileri daha Kanuni zamanında yardım istemek üzere İstanbul'a gelmişlerdi. Kanuni küçük bir filo ile Lütfi Bey'i Endonezya'ya yolladı. Aceh'e gelen Lütfi Bey, sultana son sistem 8 topla başka stratejik malzeme hediye etti. Kaptanlarından Hayrettin Mehmet Reis'i 600 Türk Levendi ile beraber Aceh Sultanı Alaüddin Şah'a bıraktı. Hayrettin Mehmet Reis, az zamanda modern bir donanma meydana getirdi ve Aceh Devleti'nin deniz kuvvetlerinin başına geçti. Portekizlileri Aceh sularından uzaklaştırdığı gibi hizmetine girdiği devletin sınırlarını da genişletti.